Ayrım 26, sayfa 263. Burak'ın üst kattaki odaları teker teker gözden geçirdi. Evin boş olduğunu bilmesine rağmen dikkatle ilerliyor, yatak odasına girerken elinde tüfek, önce çevresini kolaçan ediyordu. Önce kadının odasına girip eşyalarını, yatağın altındaki küçük valizi aradı. İlgisini çeken bir şey bulamadı. Yine de kızın iç çamaşırlarını gördüğünde eliyle okşayıp gülümsedi. İkinci oda boş ve kullanışlıydı. Yıpranmış elbiseler, biraz tütün, Rusça iki kitap, yatağın altına dizili ev yapımı altı şişe vodka dışında ihtiyarın fazla bir eşyası yoktu. Cam çerçeve içinde eski, çok eski bir fotoğraf vardı. İhtiyara benzeyen, aynı kızıl derili çizgilerine sahip bir adamla bir kadın. Brown resme bakıp çerçeveyi kenara fırlattı, parçaladı. Slanski'nin odasına girdiğinde daha dikkatliydi. Dolaptaki elbiseleri aradı, cepleri çevirdi, dolabın dibindeki eski elbise dolu iki deri bavulu çıkardı. Şilteyi kaldırıp altına baktı, yine de bir şey bulamadı. Öfkeyle yatağın yanındaki dolabı tekmeledi, yere devirdi. Pencereye yaklaşıp dalgın gözlerle bir sigara yaktı. Pencerenin yanında dururken yerdeki bir şey dikkatini çekti. Devirdiği dolap kabaca düzeltilmiş döşemenin üzerinden kaymış, pencerenin altındaki tahtalardan birini yerinden oynatmıştı. Diz çöküp yerinden oynayan tahtayı tırnağıyla kaldırdı. Alttaki boşlukta paslı bir bisküvi kutusu görüp açtı. İçindekilere bir göz attıktan sonra bir kenara fırlattı. İşte o zaman bisküvi kutusunun altındaki dosyayı gördü. Joseph Stalin başlıklı dosyanın içinde dört yaprak vardı, hepsini aceleyle okudu. Bir süre orada öylece kaldı. Bulduklarının değerini kafasından hesapladı, sonra da kendi kendine gülümsedi. Moskova, buldukları karşılığında epey para verecekti kuşkusuz. Dosyayı katlayıp dikkatle pantolonundan içeri kaydırdı, sonra da kutunun içindekilere bir kez daha baktı. Öteki odaları da arayıp aşağıya indi. Dışarıda hava kararıyordu. Lombardi ise bir gaz lambası yakmakla meşguldü. Uğraşırken parmaklarını yaktı, iskemlede bilinçsiz yatan ihtiyara dönüp, ''Siz ayılar elektrikten bahsedildiğini hiç duymadınız mı?'' dedi. Merdivenlerden inen Burak'a baktı. ''Aşağıdaki depoda sadece yiyecek var. Başka bir şey yok. Temiz. Sen bir şey bulabildin mi?'' ''Hiçbir şey.'' diye yalan söyledi Burak. Lombardi, ''Şimdi ne yapıyoruz?'' diye sordu. ''Gidiyoruz. Karıyı da beraber götürüyoruz.'' ''Burada kalıp orospunun arkadaşlarını bekleyeceğimizi sanıyordum.'' ''Vakit yok.'' Lombardi kaşlarını çattı. ''Nasıl istersen. Ya ihtiyar?'' ''Bizi gördü. Öldür onu.'' Sibi gölün üzerinde kusursuz bir daire çizdi. Sonra Barton uçağın burnunu gölün 300 fit üzerine indirdi. Hava hızla kararıyordu. Gölün üzeri neredeyse simsiyahtı. Dalgaların üstünde sadece gümüşümsü bir parıltı görülüyordu. Bartın altındaki suyun durumunu görmek için kısa bir süre iniş ışıklarını yaktı. Su oldukça sakin görünüyordu ama kıyıya doğru hırçın dalgalar vardı. Barton Slansky'ye dönüp ''İyice tutunun'' dedi. ''İniş epey sarsıntılı olacak.'' Uçak 100 fitte indiğinde Barton'un alnı terden sırıklama oldu. Sonra kolları usulca ileri itmeye başladı. Kulübeden yaklaşık 1,5 kilometre uzaktaki bir yere yaklaşıyorlardı. İnmek istedikleri yerde kıyının 100 metre kadar açığındaydı. 60 fite indiklerinde Sebe'yi sudan gelen anaforla sarsıldı. Hava akımı uçağı ani bir darbe vurup sola, kıyıya doğru attı. Barton, ''Aman Tanrım!'' diye söylenip levyeyi düzeltti, kontrol çubuğunu usulca itmeyi sürdürdü. 20 fite indiklerinde gazı azalttı, Sibi hızla suya çarpıp sarsıldı. Sonra toparlandı, pervane boşta dönerken dalgaların üzerinde salınıyordu. Barton soluğunu boşalttı, uçağın burnunu kıyıya çevirdi, sonra omzun üzerinden geriye baktı. ''Buraya kadar'' dedi. ''Maalesef ıslanacaksınız.'' Kıyıdan 7 metre açıktaydılar. Slansky kapıyı açıp inmeye hazırlanmıştı bile. Arkasından da Messi. Slansky göğsüne kadar suya inip kıyıya doğru ilerledi. Barton Messi'ye, ''Yarım saatten bir dakika fazla beklemem, anlaşıldı mı? Üstelik bu da ne biçim bir acil durum?'' Messi cevap vermedi. Kıyıya varmak üzere Slansky'nin peşinden suya girdi. ''Bir şey duydun mu?'' Lombardi açık kapıya yaklaşmıştı. Dışarı verandaya çıktı, başını eğerek durdu. Brown'a döndü. ''Bir motor sesi duydum.'' Brown yanına gelip durdu, dinledi. Sonunda ''Hiçbir şey duymuyorum.'' dedi. ''Uçak sesi gibi.'' Lombardi yeniden kulak kabarttı. ''Şimdi yok.'' Brown kafasını salladı. ''Boş ver.'' Masaya doğru yürüdü, gaz lambasını alıp Lombardi'ye ''İhtiyarın iplerini çöz'' dedi. ''Neden? Aklından geçen ne?'' Brahe lambanın şişesini çıkardı, alev bir an titredi, sonra yeniden yükseldi. Lombardi kaşlarını çattı. ''Burayı ateşe mi vereceksin?'' ''Dostlarımıza bir ders. En yakın köy 5 mil uzakta. Böyle bir arazide alevler görülmez. Ama önce dışarı çık ve ciple pikabın lastiklerini patlat.'' Lombardi cebindeki 38'liği çıkardı. ''İhtiyarı temizleyecek misin?'' Buran soğukça sırıttı. ''Senin daha çok hoşlanacağını düşünmüştüm.'' Ormandan 1 mil koştuktan sonra Messi nefes nefeseydi. Alacakaranlıkta önünde koşan Slansky'yi gördü. Ormanın içinde çılgın gibi gidiyordu. Hızla, ses çıkarmadan koşuyordu. Messi ona yetişmekte güçlük çekti. Kurumuş dallara basıp tökezliyor, yaprakların üzerinde kayıyordu. 5 dakika sonra Slansky'nin yavaşlayıp geriye baktığını gördü. Alex ileriye gideceğini işaret ediyordu. Messi anladığını belli etti. Slansky'nin hızlandığını, ağaçların arasında kaybolduğunu gördü. 100 metre kadar sonra Messi soluklanmak için yavaşlamak zorunda kaldı. Birden uzakta göl yönünde bir motor gürültüsü duydu. Deniz uçağının sesini tanıdı. Küfretti. Barton sözünü tutmamıştı. Messi hemen hemen aynı anda bir tüfek sesi, bir tane daha duydu. Arka arkaya 6 kere ateş edilmişti. Kısa bir sessizlik, sonra 2 ateş daha. Soluğunun düzelmesini bekleyemezdi. Hızla koşmaya başladı. Lombardi geri döndüğünde Vasili'nin iplerini çözdü. Brown sigarasını gaz lambasının alevinden yaktı. Sonra sakin bir sesle ''Geri çekil'' dedi. Lombardi geri çekildi. Brown lambayı odanın köşesine fırlattı. Gaz zemine yayılıp tutuştu. Alevler köşedeki duvarları yalamaya başladığında Brown Lombardi'ye döndü. ''Kızı arabaya götürüyorum'' dedi. ''İhtiyarın işini bitir.'' ''Zevkle.'' Buran dışarı çıktı. Birkaç saniye sonra Vince gelip sordu. İzlememin bir sakıncası var mı? Lombardi tüfeği Vince'e uzattı. Tabancasını sol eline aldı. Sağ elindeki bıçak alevlerin ışığında parladı. Bir şeyler öğrenebilirsin evlat. Bir ayının bağırsaklarının nasıl çıkarılacağını göstereceğim. İyice bak, çok çabuk olacak. Lombardi Vasili'ye doğru ilerlerken arkasında bir ses duydu. Arkasını dönerken öfkeli bir sesle ''Ona dokunursan seni öldürürüm.'' dedi. Mutfağın kapısında yüzü ter içinde sarışın bir adam duruyordu. Elinde de bir tabanca. Lombardi ''Allah kahretsin.'' diye homurdandı. Sol elindeki silahı kaldırdı ama Slansky onu gözünden vurmuştu bile. Lombardi çığlık attı. Slansky'nin ikinci kurşunu kafasını deldi. Arka üstü düşerken öteki adam panik içinde tüfeğinin her iki namlusunu da ateşledi. Hedefi tutturamadı ama kurşunlardan biri Vasili'nin göğsüne saplandı, ihtiyarı alevlerin içine fırlattı. Slansky bağırdı. ''Hayır!'' Adam tabancasını çekip yeniden ateş etmeye hazırlanırken Slansky'nin silahı gümbürdedi. Adamı önce başından, sonra göğsünden, sonra yine başından vurdu. İçindeki korkunç öfkeyle ateşi kesmedi. Alevler yükselip kulübenin her yanını sardı. O da dumana boğuldu. Slansky, Vasili'nin kan içindeki hareketsiz vücuduna ulaşmaya çalışırken yapacağı hiçbir şey olmadığını da biliyordu. Brown ateş seslerini duyduğunda kulübeden ancak 50 metre uzaklaşmıştı. Sonraki çığlıkları işittiğinde bir şeylerin korkunç derecede yanlış gittiğini anlamaktan çok hissetti. Geriye baktı. Alevlerin kulübenin içini yaladığını gördü. Ama ortalıkta ne Lombardi ne de koruması vardı. Kadın birden kurtulmaya çalıştı. Buran saçına yapışarak yanında koşmaya zorladı. ''Yürü orospu, yürü.'' 20 metre kadar ilerlemişti ki geri baktı. Kulübenin içinden verandaya bir vücut sürükleyen sarışın adamı gördü. Adam kafasını kaldırıp Brown'a baktı. Sonra ona doğru koşmaya başladı. Brown o yöne 2 kere ateş etti. Sonra kadını bir kalkan gibi önüne çekti ve adama bağırdı. ''Yaklaşırsan kadını öldürürüm.'' Adam yavaşladı ama ilerlemeye devam etti. Brown o sırada elindeki tabancayı gördü. Onu fotoğraflarından tanıdı. Slansky, kurt. Endişeyle Packard'a baktı. Ağaçların altındaki patikanın kenarında 30 metre ilerideydi. Kaçacak kadar yakın. Hızla geri geri ilerledi. Kadını hala kalkan gibi tutuyordu. 30 metre, 10, 5. Geriye baktı. Slansky hala peşinden yürüyordu. Brown namluyu kadının kafasına bastırıp haykırdı. ''Bir adım daha atarsan bu orospuyu vururum.'' Slansky 30 metre ötede durdu. Brown arabanın yanına vardığında yüzünden ter damlıyordu ama Slansky'nin onu durduramayacak kadar uzakta olduğunun farkındaydı. Arabanın kapısını açıp Anna'yı içeri iterken gülümsedi. Elini kontak anahtarına uzattı, yerinde değildi. Elini kontak anahtarına uzattı, yerinde değildi. Kurt Brown. Brown oturduğu yerde geriye döndü, duyduğu sesten irkilip paniğe kapıldı. Arkasındaki koltukta gözlerinde öfke, elinde bir 38'lik taşıyan bir adam vardı. Silahın namlusu Brown'un yüzüne çevrilmişti. Sana sordum, sen Kurt Brown mısın? Brown cevap vermeye fırsat bulamadan Mesih tetiği çekti. Slansky elindeki gaz lambasını cesetlerin üzerine tutarken biraz gerideki kulübede hala alevler görünüyordu. Mesih, Vasili'nin cesetine bakarken Slansky'nin yüzündeki korkunç üzüntüyü düşündü. Kimliklerini belirlemek için bütün cesetleri aramışlardı ama Mesih ile ilgilendiren sadece Brown'du. Vasili'nin cesedi fena yanmıştı. Göğsünde ve omzunda iki kurşun yarası vardı. Mesih uzun uzun Slansky'ye baktı. Arkadaşının yüzünde ilk kez bir üzüntü ifadesi görüyordu. Duygulanıp koluna dokundu. Benim hatam, özür dilerim Alex. Slansky birden öfkeden bembeyaz oldu. Bunu yapanlardan başka kimsenin hatası değil. Ölmesi gerekmiyordu. Onu öldürmek zorunda değillerdi. Mesih'e baktı. Gözlerinde ürkütücü bir nefret okunuyordu. Biri bunun hesabını verecek, Jack. Biri bunun hesabını çok ağır ödeyecek. Bana yardım et. Bunu bana bırak Alex, ama şimdi bütün oyun bitti. Operasyonu iptal ediyoruz. Slansky hayır anlamında başını şiddetle salladı. Operasyonu iptal edersen tek başıma giderim. Yardım etmesen de giderim. Birinin bunun hesabını vereceğini söyledim. Kim olduğunu da biliyorum. Alex, Messi biraz ötede büyük acı çekiyormuş gibi duran, gözlerini Vasil'in cesedinden ayıramayan Anna'ya baktı. Kıza Brown'u ve adamları anlatmış, niye geldiklerini söylemişti ama sanki kızı Vasil'in ölümünden başka hiçbir şey ilgilendirmiyor gibiydi. Messi kaşları çatık Slenski'ye döndü. Şimdi değil, dedi. Sonra konuşuruz. Kararlıyım Jack. Sen yardım etsen de etmesen de gideceğim. Yapamayız Alex. Brannigan bunu kesinlikle onaylamaz. Hele arka şine olanları duyduktan sonra hiç. Burada olanlar da üzerine tüy dikti. Operasyon artık fazla riskli. Arka şinin cesedini bulduklarında onu kimin öldürdüğünü bilemeyecekler. Kaldı ki arka şinde niyetimizin ne olduğunu tahmin edemezdi. Üstelik de öldü. Messi hayır anlamında başını salladı. Belki ama Brannigan olanları duyacak. Popov'un cesedi Brown'un dairesinde. Brannigan öğrendiklerini bir araya getirecek. Slansky Anna'ya baktıktan sonra Messi'ye döndü. Yine de Brannigan olanları öğrenene kadar çok vakit geçecek. Eğer endişeleniyorsan Anna burada kalsın. Ama ben gidiyorum. Anna Slansky'ye bakıp sakince, "Sen gidiyorsan ben de geliyorum," dedi. Messi her ikisine baktı. Uzunca bir süre tereddüt geçirdikten sonra Slansky'ye, "Şu anda için nefret dolu," dedi. "Ama söylediklerinden emin misin?" Ben artık yolun sonuna geldim. Bu soruyu Anna'ya sorman daha doğru olur. Anna tereddüt etti, Slansky'nin yüzüne baktı ve "Evet," dedi, "eminim." Messi uzun bir süre kararsız kaldı, sonra içini çekip "Peki Alex, kendi yolunda yürü," dedi. "Birinin gelip de cesetleri görmemesi için ormanda gömmemiz gerek. Brannigan'ı sonra düşünürüm." Birden söyleyeceği kelimeleri bulamıyor gibi oldu. "Vasili'yi gömmene yardım edeyim." Slansky hayır anlamında başını öfkeyle salladı. Onu öldüren solucanlarla birlikte ormana değil, gölün kıyısına. Messi sakin bir sesle konuştu. Cipte kürek var. Yanan kulübeye, çatıya sıçrayıp karanlıkta dans eden alevlere baktıkça Slansky'nin yüzünü yeniden üzüntü kapladı. Çatının bir bölümü çöktüğünde bir gümbürtü koptu, kıvılcımlar çevreye saçıldı. Ağzı öfkeden büzülmüş, alevleri seyretti. Messi küreği almak için cipe doğru yöneldiğinde koluna yapışıp sert bir sesle sordu. Bana sadece ne zaman atlayacağımızı söyle. Bu akşam Boston'dan Londra'ya bir uçak var. Bu akşam Boston'dan Londra'ya bir uçak var. Oradan da Stockholm ve Helsinki'ye gidecek. Eğer acele edersek yetişebiliriz. Brown'un arabasını alırız. Her ikinizin pasaportu da yanımda. Soruma cevap vermedin. Ne zaman atlıyoruz? 48 saat sonra. Ayrım sonu. Sayfa 270.